Şey bir denge üzerine hak ile, bir mizan ile ve semâ'e rafa'aha ve vada'al mizan. Allah göğü yükseltti ve bir mizan koydu. Allah emanetleri ehil olanlara veriyor, size de bunu emrediyor. İnne Allah ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder. Allah kitabıyla sizin aranızda dengeyi ve adaleti sağlıyor. Onu bozmayın. Allah'ın hükümlerini kaldırmayın. Dengeyi bozarsınız, toplumu mahvedersiniz.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأُفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinin başlarındaydık. Allah Azze ve Celle meleklerini ruh ile indirdiğini bize bildirmişti. Allah meleklerini vahiy ile indirir, ruh ile indirir. Nasıl ki beden ruhsuz bir şekilde olduğunda, ruhtan mahrum olduğunda ölüdür. Aynı şekilde toplumlar da, insanlar da vahiysiz kaldıkları zaman ölüdürler ya da ölürler. Nasıl ki ruh bedene can veriyor, hayat veriyorsa, aynı şekilde vahiy de insana hayat vermekte, ne için dünyaya geldiğini ona öğretmekte, nasıl yaşaması gerektiğini öğretmekte, insana uygun bir yaşam, insana uygun bir yaşama girebilmesini sağlamaktadır. O yüzden Allah Azze ve Celle burada kendisinin melekleri ruh ile indirdiğini bize bildirir. Daha önce de ifade ettiğim gibi ruh bir kanaata göre Cebrail aleyhisselam ise de o zaman buradaki B harfi cerr ma'a manasında yunezilül melaikete bir ruh yani yunezilül melaikete ma'ar ruh şeklinde anlayanlar olmuşsa da o görüş zayıftır. Allah melekleri ruhla yani Cebrail'le birlikte indirir şeklinde anlayanlar olmuşsa da ekseriyetin kanaatine göre ruh vahiy manasındadır ve Allah melekleri vahiy ile indirir, ruhla indirir yani vahiy ile indirir demektir. Vahye ruh denilmesi insana hayat verdiği için, topluma hayat verdiği içindir. Allah Azze ve Celle ne kadar güzel bir kelime seçmiştir. Ey insanlar, siz o vahyi kendinizin aleyhinde zannediyorsunuz. Peygamberin gönderilmesini, kitabın gönderilmesini sizin aleyhinizde bir durum zannediyorsunuz. Halbuki peygamberin gönderilmesi de, kitabın indirilmesi de sizin lehinize bir durumdur. Size hayat verecektir. Yoksa yolunuzu şaşırmış vaziyettesiniz. Hangi meselede nasıl davranacağınızı bilememektesiniz. Aklınız size yetmemektedir. Akıl yeterli olsaydı peygamber gönderilmeyen toplumlar da helak edilirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu açıkça reddeder. Peygamber göndermedikçe hiçbir topluma azap edici değiliz buyurur. Demek ki akıl yeterli değildir. Peygamber gönderilmeyen toplumlarda akıl vardı. Ama herkesin aklı var, herkesin aklı başka bir şey söyleyebiliyor. Akıl her meselede doğruya ulaşamıyor. Bazı meselelerde ulaşsa da bazı başka meselelerde de ulaşamıyor. Doğruya ulaşmış olduğu meselelerde de nefsinin baskısı altındadır. Şeytanın baskısı altındadır. İnsanların, toplumun baskısı altındadır. İdeolojilerin, yanlış fikirlerin, yanlış dinlerin baskısı altındadır. Dolayısıyla o doğruya uyması, anladığı meselelerde bile doğruya uyması hiç de kolay değildir. Nefsiyle savaşması gerekecek, şeytanıyla savaşması gerekecek, insanlarla savaşması gerekecek, toplumların yanlış örf adetleriyle savaşması gerekecek, ideolojilerle savaşması gerekecek. Bunlarla savaşmak için de insanın bir kutsala ihtiyacı var. Kutsal olmayanlar ne şeytana karşı koyabilirler, ne nefislerine karşı koyabilirler, ne de toplumlara, ne de ideolojilere karşı koyabilirler. Ancak bir kutsal insanı bunlara karşı harekete geçirebilir. Ancak hatalı olma ihtimali olmayan bir kutsal. Böyle bir kutsalınız varsa o zaman bütün bunlara karşı koyabilirsiniz, reddedebilirsiniz. Allah diyor dersiniz, olur biter. Peygamberi şöyle buyuruyor dersiniz, karşı koyabilirsiniz. Sırtınızı Allah'a ve Resulüne dayadığınız zaman, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah'a, kainatı sonsuz ilmiyle ne kadar mükemmel yaratmış ve ne kadar mükemmelce idare etmektedir. Ona sırtınızı dayadığınız zaman kolaylıkla başka fikirleri reddedebilirsiniz, şeytanın aldatmalarını reddedebilirsiniz, vesveselerini reddedebilirsiniz. Nefsinizin baskısına karşı koyabilirsiniz. Çünkü Allah ona yanlış demektedir. Allah'a dayanmak suretiyle doğru istikamette gidebilirsiniz. İstikametten sapmamanız mümkün olabilir. Aksi halde istikametten sapmamak neredeyse mümkün değil. Vahiysiz bir şekilde istikameti tutturmak mümkün olmadığı gibi o istikamet üzere farz-ı misal istikameti tutturmak mümkün olsa bile istikamet üzere yaşayabilmek, devam edebilmek bütün bu saptırıcılarla birlikte mümkün değil. Onun için Allah Azze ve Celle peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Ama insanlar o peygamberi ve kitabı adeta kendilerine düşman gibi görüyorlar. Çünkü peygamber kendilerinin, nefislerinin hoşuna gitmeyen bir takım şeyler söylüyor. Kur'an onların nefislerine hoş gelmeyen bir takım emirler veriyor. Halbuki doğrusunu söylüyor. Okulda talebe ders çalışmak istemiyor, nefsine zor geliyor. Annesi babası ders çalışmasını söylüyor. Onun nefsine ağır geliyor. Film seyretmek istiyor ama annesi babası doğru söylüyor. Onun iyiliğine olanı söylüyor. Nefsine hoş gelmese de doğruyu söylüyor. İşte böyle bakacağına bir çocuğa bile deseniz ki annem baban senin iyiliğini istemiyor mu? Sen neden annenin babanın sözünü tutmuyorsun, onlara karşı geliyorsun? Bir çocuk bile annesinin babasının kendisinin iyiliğini istediğini kabul eder. Belki yine film seyretmeye devam edebilir ama anne babasının kendinin iyiliğini istediğini kabul eder. Haklısınız der. Evet, annem babam beni sever, mutlaka benim iyiliğim için söylüyordur ama ben film seyretmek istiyorum der. Çocuk bile anne babasının kendisinin iyiliğini istediğini kabul eder. Nasıl olur da koca koca adamlar hem de Allah Azze ve Celle'nin kendilerinin iyiliği için kitap gönderdiğini, peygamber gönderdiğini anlamak istemezler, kabul etmezler. Ve onu adeta bir bela gibi görürler. Çünkü kitap gelecek, şu haramdır diyecek. Bundan korkuyorlar. Kitap gelecek, bir şeyi farz kılacak, yapmak zorundasın diyecek. Şunu da yapmamak zorundasın diyecek. Bundan çekiniyorlar. Allah Azze ve Celle bu hükümlerin bir ruh gibi size hayat vereceğini ifade etmek için yunezzilul melaikete bir ruh buyuruyor. Meleklerini ruh ile size hayat verecek olan vahiy ile indirmektedir. Siz onu neden başınıza bela gibi görmektesiniz? Neden onun göstermiş olduğu istikametin dışına çıkmaktasınız? Allah bütün kainatı böyle mükemmel yaratmış ve böyle mükemmel idare ediyor da sizin iyiliğinize olanı bilmeyecek mi? Böyle bir ihtimal var mıdır? Bazıları burada geçen ruh kelimesiyle peygamberlik ruhunun kastedildiğini ifade ettiler. Müfessirlerden bir kısmı yunezzilul melaikete bir ruh, Allah meleklerini ruhla indirir. Yani meleklerini o peygamberlik ruhunu o peygambere verecek şekilde indirir. O peygamberlere o melekler aynı zamanda peygamberlik ruhunu da götürürler. Ve o peygamberler o şekilde masum olurlar. Allah dünyaya örnek olarak göndermiş olduğu bu peygamberleri masum olarak gönderir. Onları hatadan korur. Çünkü onlar yeryüzüne numune insanlar olarak gönderildiler. Madem ki numune olarak gönderildiler ve madem ki o peygamberlere itaat etmek zorundayız. O yüzden Allah Azze ve Celle onları günahlardan korumaktadır. Peygamberlik ruhuyla demek ki peygambere verilen sadece vahiy değil, kitap değil, ilim değildir. Peygambere verilen bununla birlikte bir hikmet var. Kur'an başka ayetlerde öyle buyurur. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam dua ederlerken Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim inneke entel azizul hakim. Ey Rabbimiz, onların içerisinden bir peygamber gönder. Öyle bir Resul gönder ki onlara senin ayetlerini okusun, onlara senin ayetlerini öğretsin. Onlara kitabı öğretsin, bir de hikmeti öğretsin. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Bir de onları ve yüzekkihim teskiye etsin, nefislerini terbiye etsin, onları arındırsın. Onların nefislerinde var olan kötülüklerden onları uzaklaştırsın, onları arındıracak. safileştirecek olan bir peygamber nasip et onlara. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail böyle dua ettiler. Peygamberimiz o yüzden öyle buyuruyor. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Hazreti İbrahim böyle dua etmişti. Onlara kitabı öğretecek, onlara hikmeti öğretecek olan bir peygamber gönder. Onları tezkiye edecek olan bir peygamber gönder. Demek ki peygamberin vazifesi sadece kitabı öğretmek de değil. Aynı zamanda hikmeti de öğretir. Peygamberde hikmet var. Başka ayetlerde peygambere mizan verildiğini anlatır. Peygamberde mizan var, dengeli düşünür. Hiçbir zaman dengesizlik görülmez peygamberlerde. Herkes bazı hadiselerde, şu hadisede göstermese başka bir hadisede bir dengesizlik yapabilir. Kafası bozulduğu zaman yanlış hareketler yapabilir. Sinirlendiği zaman ne yapacağı belli olmayabilir. Ama peygamberlerde böyle bir şey yok. Peygamberlik ruhu verildiği zaman bir insana o artık masumlaşmaktadır ve artık diğer insanlar gibi davranmamaktadır. Peygamberlik ruhu verildiği zaman o artık değişmektedir. Sahabeden biri Efendimizin sözlerini yazıyordu. Dediler ki kendisine, sen Peygamberimizin her dediğini yazıyorsun, halbuki o da bir insandır. Bazen öfkelenir, ağzından yanlış bir şey çıkabilir. Onu yazıyorsun, böyle yapma dediler. O da gitti bu olayı Peygamberimize anlattı. Dedi ki, ya Resulallah böyle diyorlar, yazayım mı yazmayayım mı? Efendimiz buyurmuş ki, yaz. Ben öfkelensem de haktan başka bir şey söylemem. Peygamberlik ruhu verilmiş olanlar, masumiyet içerisinde olanlar, Allah tarafından hatalardan korunanlar, örnek olarak gönderildikleri için bu şekilde yaratılanlara peygamberlik ruhu da verilmektedir. Demek ki ayette peygamberlik ruhu kastediliyor da olabilir, o da bir ihtimal. Yunezzilul melaikete bir ruh. Allah meleklerini peygamberlik ruhuyla indirir ve o melekler ona peygamberlik ruhunu verirler. Artık o öyle düşünür, peygamber olarak düşünür. Artık onda mizan vardır, artık onda hikmet vardır, artık onda nur vardır. Artık o bu şekilde düşünebilmektedir. Artık onda marifetullah var, muhabbetullah var. Artık o diğer insanların düşünemediklerini düşünebilmekte, göremediklerini görebilmektedir. Sadece kitabı bilmemektedir. Onda başkalarında olmayan daha birçok şeyler var. Ve Allah Azze ve Celle bu makamı kime verir? Alâ men yeşâ. İstediğinin üzerine indirir. Meleklerini istediği kimsenin üzerine indirir. Layık olanların üzerine indirir. Karakterli olanların üzerine indirir. Davadan dönmeyecek erkek adamların üzerine indirir. Allah'ın seçmiş olduğu kulları var. Peygamberler bunlardan. Her seçilmiş olanın peygamber olması da şart değil. Ama seçilmiş olanların, Allah tarafından seçilmiş her biri bir Mustafa olanların, bunların dönmesi, döneklik yapması mümkün değil. Eğer döneklik yapacak insanlar olsaydılar Allah onları seçmezdi. Allah'ın seçtiğinde bir hata olmaz. Allah Azze ve Celle bir kısım insanları insanlara örnek yapmak için seçmektedir. Her alanda seçilmişlere ihtiyacımız olduğu gibi, her alanda farklı yaratılmış, üstün yaratılmış, fizikte, matematikte, kimyada, tıpta, bütün alanlarda normal insanların anlayamadığını anlayabilen insanlar yaratılıyor. İnsanlara Allah onlarla ilim nasip ediyor ve nimetlerini gönderiyor. Eğer onlar olmasaydı bilgisayarı normal bir insan zekasıyla yapabilir misiniz? Uçağı normal bir insan yapabilir mi? Allah Azze ve Celle onlara hem gereken zekayı veriyor, hem gereken sabrı veriyor, hem gereken imkanları veriyor. Onları seçiyor ve Allah Azze ve Celle ona göre veriyor. Onlarla insanoğluna Allah nimet vermek istiyor. Onlarla Allah uçak vermek istiyor.
İnsana ışık vermek istiyor, insana bilgisayarı vermek istiyor. Her alanda Allah mutlaka bir kısım insanları seçiyor. Hidayet alanında da Allah Azze ve Celle seçmektedir. Ve o seçmiş olduklarını bu şekilde özel olarak yaratmakta ve onlara özel bir ruh vermekte. Onlar diğer insanlardan çok daha ileri seviyede marifetullah'a ulaşabilmekte. Çok daha ileri seviyede muhabbetullah'a ulaşabilmekte. Hikmete ulaşabilmekte, mizana ulaşabilmekte, nura ulaşabilmektedirler. Bu Allah'ın rahmetidir. İstediğine bunları verir. Ve Allah'ın vermiş oldukları asla davadan taviz vermezler ve davalarından dönmezler. Allah kimi seçeceğini en iyi bilen olduğu halde, müşrikler diyorlardı ki bu peygamberlik sana mı kaldı ya Muhammed? Peygamberlik eğer Allah birini peygamber seçseydi, seçse Mekke'nin zenginlerinden falanı seçerdi. Taif'in zenginlerinden filanı seçerdi. Seni mi seçti? Baban bile yok. Yetim olarak büyüdün. Seni mi seçti? Evet, biliyorlardı peygamberimiz önemli bir soydan geliyordu. Bunu kabul ediyorlardı, bunu inkar etmiyorlardı. Abdülmuttalib'in makamını biliyorlardı. Ama yine de Efendimizin zengin olmasını, gönderilen peygamberin zengin olmasını istiyorlardı. Onlara göre Allah zengin olanları peygamber olarak seçmeliydi. Halbuki Allah Azze ve Celle karakterli olanları seçer. Halbuki Allah Azze ve Celle dayanıklı olanları seçer. Çelik gibi iradeye sahip olanları seçer. Sebatkar olanları seçer. Cesur olanları seçer. Allah Azze ve Celle seçtiği insanlara çünkü davasını teslim edecektir. Bu davayı taşıyamayacak olan korkaklara Allah davasını teslim eder mi? Şahsiyetsizlere Allah davasını teslim eder mi? Yapacağım der yapmaz, geleceğim der gelmez, vereceğim der vermez. Böyle olanları Allah Azze ve Celle seçer mi? O yüzden alemen yeşa buyuruyor. İstediğine verir Allah bu makamı. Siz istediğiniz kadar falan olsaydı, filan olsaydı deyin. Sana mı kaldı bu mesele deyin. Onun çocukluğunu bildikleri için küçük görüyorlardı. Minne kelimesini kullanıyorlardı. Bizden birisisin sen. Yani biz senin çocukluğunu biliyoruz diyorlardı. Yani demek ki başka bir memleketten olsaymış kabul edeceklermiş. Kendi içlerinden birisi olduğu zaman hor görüyorlardı. Onun çocukluğunu bildikleri için. Evet, peygamberler ilah değil. Evet, peygamberler de bir kadından doğar. Evet, onlar da çocukken oynarlar. Evet, onlar da çocukken altlarını edebilirler. Bu gayet normaldir. Çocukluklarını biliyor olmak onlara saygısız olmayı gerektirmez. Allah Azze ve Celle onları bir insan olarak yaratmaktadır. O da çocukken ağlıyordu. O da çocukken acıkıyordu ve annesine yalvarıyordu. O da sizin gibi bir insandı ama Allah daha sonra ona vahiy vermekle onu sizden farklı kıldı. Allah'ın bir insanı seçmesi için onun diğer insanlardan çok üstün özelliklere sahip olması gerekmiyor. Karakterli olması gerekiyor. Çelik gibi iradesinin olması gerekiyor. Siyahıyla beyazıyla tüm dünyaya meydan okuyacak erkek adam olması gerekiyor. Onlar ise zengin olması gerekiyor gibi düşünüyorlardı. İşte Allah onu reddederken alemen yeşa ifadesini kullanıyor. Sizin isteğinize göre değil, ben kendi isteğime göre seçiyorum. Çünkü siz zenginleri makam sahibi yaparsınız. Ben ise layık olanları makam sahibi yaparım. Benim katımda zengin olanlar makam sahibi değildir. O sizin katınızda öyle. O şeytanın katında öyle. Siz şeytan gibi maddeye bakıyorsunuz. Bakmanız gerekene bakmıyorsunuz. Bakmamanız gereken noktaya bakıyorsunuz. Şeytan maddeye bakmıştı. Halaktani min nar ve halaktahu min tin demişti. Ey Rabbim, ben nasıl Adem'e secde ederim? Ben ateşten yarattın, Adem topraktan yarattın demişti. Ben ondan üstünüm, ene hayrun minhu demişti. Ateşten yaratıldığı doğruydu ama ondan hayırlı olduğu doğru değildi. Maddeye bakıyordu. Halbuki bakması gereken o değildi. Sonuçta ateş de bir mahluktur, toprak da bir mahluktur. O yönüyle aralarında bir fark yoktur. Bakılması gereken husus Allah Azze ve Celle'nin verdiği makamdır. Hazreti Adem'e verilen vazifedir. Hazreti Adem'e verilen ilimdir. Allah onu halifesi olarak seçmiş. Ve allama Adem el-esma kullaha. Ve Allah ona ilim vermiş, her şeyi ona öğretmiş. Bakması gereken nokta bu. Ve nefaktu fihi min ruhi, ben ona ruhumdan üfledim. Bakması gereken nokta buydu. Adem'de Allah'ın ruhu vardı. Allah ona ruhundan üflemişti. Şeytan bakması gereken noktalara bakmıyordu kibirli olduğu için. Mekke'nin müşrikleri de öyle kibirli oldukları için bakmaları gereken noktaya bakamıyorlardı. Kendilerinden birisi olduğu için ona karşı kibirli davranıyorlardı. Ekseriyetle öyledir. İnsanlar kendi akrabalarının içinden birisi büyük adam olsa onu kabul etmek istemez, hala onu çocuk gibi görmek isterler. Hep onun çocukluğunu hatırlamak isterler. Neymiş, ondan 3-5 yaş büyüktürler. Hepsi bu. Dünyaya erken gelmek bir marifet midir? Senden de büyükler var. Senin kadar da bir şey bilmezler. Sen onların karşısında iki büklüm oluyor musun? Senden küçüklerin senin karşısında iki büklüm olmanı istiyorsun. Akıl yaşta mıdır, başta mıdır? Lafa geldiği zaman böyle söylerler. Şahsiyet de aynı şekilde, zenginlikle ne alakası var? Ama onlar diyorlardı ki bu peygamberlik vazifesi verilecekse bile ya Taif'ten birine verilmeli ya da Mekke'nin bir zenginine, Velid bin Mughire gibi birine verilmeli. Böyle inanıyorlardı. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. Sizin istediğinize verecek değilim. Ala men yeşe, Allah istediğine verir. Çünkü siz insanın karakterine bakmıyorsunuz, takvasına bakmıyorsunuz, hakkı arıyor mu aramıyor mu ona bakmıyorsunuz. Sizin o zengin dediğiniz velidler, onlar vahiy gelmeden evvel hakkı arıyorlar mıydı? Onlar dağlara çıkıp düşünüyorlar mıydı? Onlar şahsiyetli miydi, karakterli miydi? Onların tek düşündüğü bu dünyada daha fazla rahat yaşamaktı. Allah neden böyle birisini seçsin? Neden lüks meraklısı olan birini seçsin? Bu dava zordur ve zorluğa dayanabilecek insanlar seçilir. Dünyaya meydan okuyabilecek adamlar seçilir. Onlar ise şeytanın ahlakına sahip olmuşlar ve Allah'ın verdiği vazifeye bakmıyor, Allah'ın verdiği ilme bakmıyor, Allah'ın verdiği ruha bakmıyor, Allah'ın verdiği hikmete, Allah'ın verdiği mizana, Allah'ın verdiği nura bakmıyor, malına mülküne bakıyorlardı. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. Bakmanız gereken o değil buyuruyor. Bakmanız gereken şudur, Allah da ona bakmaktadır. Allah emanetleri ehil olanlara veriyor. Size de bunu emrediyor. İnna Allah ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder. Siz ise makam sahibi olarak kimleri tercih ediyorsunuz? Kimleri o makamlara getiriyorsunuz? Daha zengin olanları. Halbuki zengin olmak ehil olmak demek değil. Zengin olmak zeki olmak demek değil. Zengin olmak karakterli olmak demek değil. Zengin olmak bu göreve layık olmak demek değil. Şöyle bir bakın. Hangi fakiri milletvekili seçtiniz bugüne kadar? Hangi fakiri belediye başkanı yaptınız şimdiye kadar? Demek ki şeytanın ahlakı bize de sirayet etmiş. Allah Azze ve Celle emanetleri ehil olanlara verin dediği halde hep zenginlere verildi. Adeta onlar ehil gibi görüldü. Halbuki babasından kalmış bir mal yahut kendisi kazanmış olsa bile Allah Azze ve Celle ondan daha zeki olan, daha çalışkan olan, daha sebatkar olana vermiyor olabilir, ona vermiş olabilir. İmtihan gereği olarak mal veriliyor. İnna Allaha yerzuku men yeşâ bigayri hisab. İstediğine veriyor hesapsız bir şekilde. Çok çalışana değil, çok zeki olana değil. İstediğine veriyor. Ona verilmiş olması, çok mal verilmesi zeki olduğunu göstermiyor. Onun sebatkar olduğunu göstermiyor. Belki bir takım sıfatları olabilir ama ondan çok daha fazla sıfatlara sahip ama fakir olan insanlar da olabilir. Ehil olanlara verin diyor Allah. Fakirliğine, zenginliğine bakmayın. Sıfatlarına bakın, bilgisine bakın, ehliyetine bakın. Bir taksiyi sürmesi için bile ehliyet şartını koşuyorlar. Bir berber dükkanı açabilmek için belgen var mı diyorlar, ustalık belgen var mı diyorlar. Başbakan olmak için hangi şart var söyler misiniz? Belediye başkanı olmak için hangi şart var söyler misiniz? Hiçbir şart yok. Sadece milletin oy vermesi, medya tarafından halk yönlendirilir. Bir takım büyük güçler tarafından medya yönlendirilir ve medyada halkı yönlendirir ve insanlar da özgür iradeleriyle oylarını kullandıklarını zannederler. Halbuki medya tarafından yönlendirilmektedirler. Oy verdiklerini de vermediklerini de aslında tanımamaktadırlar. Doğrusu budur, gerisi de yalandır. Kimse de kimseyi tanımadan oy vermektedir. Birini sevmekte, birinden nefret etmektedir. Zerre kadar da tanımamaktadır. Yalandan ibarettir. Allah Azze ve Celle emanetleri ehil olanlara verin dediği halde, ehil olmasa bile bir takım güçler tarafından desteklenenler, medya tarafından desteklenenler hep onlara verilmektedir. Bu Allah'ın ahlakı değil. Zenginlere verilmektedir. Bu Allah'ın ahlakı değil. Allah istediğine verir ama Allah ehliyet sahibi olana verir. Allah Azze ve Celle davayı satmayacak olana verir. Davasını kendi menfaati uğrunda kullanmayacak olana verir. Güç ve kuvvet sahibi olduğu zaman, bir makama geldiği zaman kendisini kaybetmeyecek olana verir. Yeryüzünde ilahlık taslamayacak olana verir. Herkes ona iman ettiği zaman şımarmayacak olana verir. Allah kime vereceğini iyi bilmektedir. Allah insanı bir nutfeden yaratır. Ama insan haddini aşar, şımarmaya başlar. Makama geldiği zaman kendini kaybetmeye başlar. Çünkü ehliyetsizdir. Çünkü Allah'tan korkmak da ehliyetin içerisindedir. Allah'tan korkmayan adam ehliyet sahibi olamaz. Başka sıfatları olsa bile. Başka konuları, başka şartları gerçekleştirse bile Allah korkusu olmayan insan ehliyet sahibi sayılamaz. Peygamberlerde Allah korkusu vardı. Peygamberler o yüzden seçildi. Peygamberler hakkı arıyorlardı. Herkes işinde gücünde iken onlar hakkın peşindeydiler. Herkes daha çok para kazanma, daha çok rahat etme peşindeyken, onlar toplumun gidişatından rahatsız olan insanlardı. Rahatın içerisinde rahatsızlığı başaran insanlardı. Evlerinde mutluydular. Mallar, mülkleri de vardı. Ancak onlar toplumun gidişatından dolayı mutsuzdular. Mevcut durum onları rahatsız ediyordu. Maddi rahatlık içerisinde olmak onları mutlu etmiyordu. Allah işte böylelerini seçiyordu. Rahatın içinde rahatsız olabilen adamı, tam mutlu olması mümkün iken, mutluluğun zirvesinde olması mümkünken mutlu olamayan, toplumun gidişatından rahatsız olan adamı seçiyordu. Alâ men yeşâ neymiş? Allah kimleri tercih ediyormuş? Böylelerini tercih ediyor. Onlar ise diyorlardı ki zenginleri Allah gönderirdi. Eğer Allah gönderse zenginleri gönderirdi. Halbuki böyle bir şey yok. O peygamberler gönderiliyor, melekler gönderiliyorlar. Vahyi getiriyorlar, peygamberlere veriyorlar. Neyi getiriyorlar? Allah'tan korkun demeyi, Allah'tan başka ilahın olmadığını ilan etmeyi. Demek ki bu ikisi üzerinde duracak vahiy. Allah melekleriyle vahyi, ruhunu gönderecek, kelamını gönderecek ve o kelam ne üzerinde duracak? Kur'an ne üzerinde duracak? Peygamber ne üzerinde duracak? Ennehu la ilahe illahu. Ondan başka, Allah'tan başka bir ilahın olmadığı gerçeği üzerinde duracak. Allah'tan başka ilahın olmadığı Kur'an'ın ana mesajı. Kur'an'daki bütün meseleler bunun üzerine bina edilir. Bu yoksa istediği kadar namaz kılsın. Allah'tan başka ilahlar edindiyse istediğini yapsın. Kur'an'ın temeli Allah'tan başka ilahın olmadığı gerçeği. Bir bunu söylemek için gönderilirler. Bir de fettekun benden sakınsınlar. Benden başka bir ilahın olmadığını bilsinler ve benden sakınsınlar. Allah Azze ve Celle peygamberlerini bunun için gönderir. Demek ki Allah'tan başka ilah kabul edilmeyecek dinin en temeli. Ve sonra da Allah'tan sakınılacak, ittika edilecek. Allah Azze ve Celle'den korkulacak. Sadece sevilen bir Allah değil, aynı zamanda korkulan bir Allah. Sadece muhabbetullah yeterli değil. İnsanın doğru istikamete gidebilmesi için yetmemektedir. İnsanın sırat-ı müstakim üzere devam edebilmesi. Sadece muhabbet ile mümkün değil. Ne Allah sevgisiyle ne de cennet arzusuyla. Sadece bunlarla sırat-ı müstakim üzere gidebilmek mümkün değil. Bazen harama karşı arzu o kadar şiddetli olur ki muhabbetullah orada yeterli gelmeyebilir, bir de mehafetullah gerekir. Allah korkusu olmadan, ittika olmadan, takva olmadan kimsenin kendisini koruyamayacağı kadar şiddetli arzuları olabilir. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden ittikayı emrediyor. Allah'tan sakının demeye geliyorlar melekler. Bu vahyi getiriyorlar, peygamberler bunu öğretiyorlar. Allah'tan başka ilahın olmaması iman. Ve Allah'tan sakınmak da ameli meselelerden. Farzları yapmak, haramlardan sakınmak, amel. Demek ki din imandır, ameldir. Her ne kadar amel imanın bir cüz'ü değilse de, amel olmadığı zaman insan kafir olmuyorsa da, farzları terk ettiği zaman kafir olmuyorsa da, ama cehenneme girecek bir günah işlemiş oluyor. Haramı işlediği zaman kafir olmuyorsa da, ama kendisini cehenneme götürecek bir günah işlemiş oluyor. Evet, orada ebediyen kalmayacak. Ama netice itibariyle bu insan cehenneme aday olmuş oluyor. Eğer Rabbi kendisini bağışlamazsa, farzı terk ettiğinden, harama girdiğinden dolayı bağışlanmayacak olursa cehenneme girecektir. İşte o yüzden Allah ondan da sakındırmaktadır. Demek ki kulun farzları yerine getirebilmesi, haramlardan da sakınabilmesi bununla mümkün olabilmektedir. Allah Azze ve Celle o yüzden ikisi üzerinde duruyor. Ve iman aynı zamanda ameli gerektirir demek istiyor. Madem ki Allah'tan başka ilah olmadığını kabul ettiniz, o halde sadece ondan sakınacaksınız, başkalarından değil. Sadece ondan sakınacaksınız. Hiçbir güçten korkmayacaksınız. Sadece Allah'tan korkacaksınız. Ve sadece imanın yeterli olmadığını da bileceksiniz. Allah Azze ve Celle'den korku bunun için gerekiyor. Farzları yapabilmek, haramlardan kaçınabilmek. Korku olmadan kolay değil. Neredeyse mümkün değil. O kadar muhabbetullah'a ulaşmak, neredeyse mümkün değil. Cehennem korkusu olmadıkça, Allah korkusu olmadıkça insanın bütün farzları yapabilecek, haramlardan korunabilecek kadar yüksek seviyede bir muhabbete ulaşması neredeyse mümkün değil. O yüzden iman muhabbettir ve korkudur. Hem muhabbetullah hem mekafetullah. Allah Azze ve Celle'den korku da lazım yani. Daha evvel de ifade ettim. Mesela Hristiyanların dediği gibi değil. Allah sevgisi üzerinde duruyorlar. Allah korkusundan bahsetmemeyi bir marifet zannediyorlar. Güya sadece Allah'ı sevdirmeye çalışıyorlar. Böyle yapa yapa insanlarda Allah korkusu bırakmadılar. O yüzden bütün haramlar çoğaldıkça çoğaldı batı aleminde. Lanet olasıcalar oradan da bize gönderdiler bütün haramları. Bize de bulaştırdılar. O yanlış medeniyetlerini, o iğrenç medeniyetlerini, Allah bilmeyen, haram bilmeyen o medeniyetlerini bize de bulaştırdılar. Güya sadece insanları Allah'ı sevdireceklerdi. Allah ile korkutmayalım diyorlardı. Allah korkusuyla olursa iyi olmaz diyorlardı. Kul Rabbini sevmeli, korkmamalı diyorlardı. Hayal aleminde yaşıyorlardı. Halbuki insanın korkuya da ihtiyacı var. Böyle söyleyenler neden o devletler mesela kanunlar koydular? Devletler kendilerine göre bir takım suçlara bir takım cezalar tayin ediyorlar. Hapishaneler yapıyorlar, mahkum ediyorlar, mahkemeleri var, hapishaneleri var, gardiyanları var. Devletlerin olacak da Allah'ın olmayacak, öyle istiyorlar. Devletin düzenini bozacaksa o meselelerde kanunlar koyuyorlar, hapishaneler yapıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle'ye karşı olduğu zaman onun Allah tarafından korkutulmasını istemiyorlar. Kendileri korkutuyorlar. Bizden korkun diyorlar ama Allah'tan korkmayın diyorlar. Bizden korkun, bizim hapishanemiz var diyorlar. Ama Allah'tan korkmayın, Allah'a sadece sevin diyorlar. Böylece bütün haramlara yol veriyorlar. Allah Azze ve Celle hem sevilmeye layık olandır hem de korkulmaya layık olandır. Elbette ki Allah hem kullarını sevendir hem de kullarının sevgisine layık olandır. Elbette ki Allah elveduttur. Ama Allah Azze ve Celle aynı zamanda el-muntakimdir. İntikam da alır. Bunca vermiş olduğu nimetlere karşından körlük yapıldığı zaman intikam almayı da bilir. Mükafatı olan, cezası olmayan devlet olur mu? Hangi memleketin hapishanesi yok? Hangi memleketin mahkemesi yok? Hangi hapishanenin gardiyanı yok? Allah'ın memleketinde nasıl olur da adalet olmaz? Onlar sadece sevilen bir Allah. Ondan bahsettiler ve bütün toplumlarını mahvettiler. Allah'ı da sevdiremediler. Üç tane ilah dediler. Biraz evvel geçen ruhla ilgili Hristiyanlar kutsal ruh olarak anladılar. Yunezzilul melaikete bir ruh. Allah meleklerini ruhla indirir. Yani kutsal ruh dediler ve kutsal ruh diye bir şey icat ettiler. Onu da ilah olarak gördüler. Üç ilah var dediler. Baba yani Allah, oğul yani İsa, bir de kutsal ruh. Bu kutsal ruh nedir diye sorduğunuz zaman onu bizim akıllarımız anlayamaz diyorlar. Allah'ı anlıyorlarmış da ruhu anlayamıyorlarmış. Kutsal ruh madem ki ilah olarak görüyorsunuz, ilahı nasıl anlamayız? Ona iman etmemi istiyorsun benden. Sonra da sen anlamazsın diyorsun, aklın yetmez diyorsun ama sen buna iman et diyorsun. Onun da ilah olduğunu söylüyorsun. Hem tek ilah diyorsun hem de üç ilahtan bahsediyorsun. Bir eşittir, üçtür demiş oluyorsun. Böyle bir şey mantıklı mıdır? Hem tek tanrı anlayışı var bizde diyeceksin. Sonra da tek tanrıda üç tanrı var diyeceksin. Bu mantıklı mıdır? adeta Tanrı'nın parçalardan müteşekkil olduğunu söylemek gibi bir şey. Halbuki Allah samettir ve parçalardan müteşekkil değildir. Allah atomlardan meydana gelmiş değildir. Allah mutlak tektir ve mutlak ehattır. Parçalardan oluşmamıştır. Onlara göre Allah Azze ve Celle adeta üç kısımdan meydana gelmektedir. Buradaki ruhu kutsal ruh gibi anlamak istediler. Halbuki Allah Azze ve Celle vahye de ruh diyor. Bazı ayetlerde Cebrail'e de ruh diyor. Eğer böyle bir ilah olmuş olsaydı, o takdirde Allah Azze ve Celle nasıl ki peygamber gönderiyorsa o da gönderirdi. Eğer böyle bir ilah, Allah'tan başka ilahlar olsaydı ilahlar arasında savaş olurdu. Eğer başka ilahlar olsaydı bu kadar düzen sağlanır mıydı? Bir memlekette birkaç tane başbakan olduğunu düşünün. O memlekette düzen kalır mı? Allah Azze ve Celle'den başka bir ilahın olmaması ve sadece ondan sakınılması, hem sevilmesi hem de korkulması, hem ona iman esaslarına göre iman etmek, hiçbir şekilde ortak koşmadan iman etmek, sadece varlığını, birliğini kabul etmek değil, ondan başka bir otoriteyi tanımamak, ondan başka bir ilah tanımamak. Böyle bir iman, ondan başka itaat edilecek, ibadet edilecek bir makam kabul etmemek, böyle bir inanç, sadece Allah'ın varlığı ve birliği değil, ondan başkalarını reddetmek, ondan başkalarının otoritesini kabul etmemek, sadece onun dediği gibi yaşamayı kabul etmek, başkalarının ilah olmadığını söylemek, onları reddetmek. İman bu. Ondan sonra da o Allah'tan korkmak ve ondan sakınmak. Neden ondan başka ilahın olmadığını kabul edeceğiz ve neden ondan sakınacağız? Halaka semavati vel arda bil hak. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Her şeyi yaratan odur yani. O halde ondan başka ilahın olmaması doğru değil midir? Her şeyi yaratan madem ki odur, o halde ondan başka ilahın olmadığını kabul etmek de gerekir. Yani demek isteniliyor ki ilahlaştıracağınız, yani başınızda otorite olarak göreceğiniz, kanunlarına uyacağınız, onun da böyle olması gerekir. Gökleri ve yeri yaratan olması gerekir. Öyle midirler ki onları ilahlaştırıyorsunuz? Madem ki onlarda böyle bir sıfat yok, madem ki gökleri ve yeri yaratanlar onlar değil, o halde neden onları o makama getiriyor? Allah'a denk gibi görüyorsunuz. Allah bir şey diyor, onlar başka bir şey diyor. Siz nasıl olur da onların dediğini yaparsınız? Rabbim dediğiniz, mabudum dediğiniz, Allah'ın dediğini yapmazsınız da mahluk dediğiniz, sen de benim gibi insansın dediğiniz, onların dediğini yaparsınız. Onlar böyle bir şeye sahip mi ki? Uyulacak olan yaratıcıdır. Yaratıcı bir şey dediği zaman başkalarına düşen itaat etmektir. Hem onun kadar bilmeleri mümkün değil, hem de onun kadar hak sahibi değiller. Çünkü onlar yaratmamışlar ki onların dediği olsun. Onlar en iyi bilenler değiller ki onların dediği olsun. Allah Azze ve Celle herkesin bildiği bir şey neden söylüyor? خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını bilmeyen var mı? Allah bilinen bir şeyi neden söyler? Mekke'nin müşrikleri bunu inkar mı ediyordu? Onlar da diyorlardı her şeyi yaratan Allah. Kur'an başka bir yerde bunu açıkça söyler. Onlara sorsan gökleri kim yarattı? Allah derler. Yeryüzünü kim yarattı diye sorsan yine Allah derler. De ki onlara madem öyle o halde neden Allah'a ortaklar koşuyorsunuz? onların Allah'ı kabul ettiğini bizzat Allah kitabında kendisi haber veriyor. O halde onların bildiği bir şeyi, herkesin bildiği bir şeyi neden söylüyor? Allah Azze ve Celle bilinen bir şeyi söylüyorsa, bilinmeyen bir şeyi hatırlatmak için, kabul edilmeyen bir şeyi kabul ettirmek için, madem ki siz de biliyorsunuz gökleri ve yeri O'nun yarattığını, o halde neden O'nun emirlerine göre yaşamıyorsunuz? Madem gökleri ve yeri yaratan O'dur, o halde O'nun dediği olmalıdır. Ondan başka bir ilah yoktur. O halde O'nun dediği olmalıdır. Neden Allah bir şey dediğinde siz başkalarının dediğine uyuyorsunuz? Onlar mı daha iyi bilir, Allah mı? Kur'an birkaç yerde soruyor bu soruyu. E entum a'lemu em illah? Söyleyin, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Bu sorunun cevabını herkes bilmektedir. Allah neden sormaktadır? Gökleri ve yeri yaratan Allah olduğunu herkes kabul etmektedir. O halden Allah bu soruyu neden soruyor? Bu bilgiyi neden tekrar ediyor? Başka bir şey söylemek için. Madem ki her şeyin sahibi O, o halde O'ndan almalısınız esaslarınızı. O'nun dediği gibi yaşamalısınız. Yoksa Hristiyanlığa benzer İslam. İslam asla Allah'ın varlığını, birliğini söylemeye gelmedi. Allah Azze ve Celle mahlukatını anlatacak burada. Allah şunları şunları şunları yarattı diyecek. Bunları herkes biliyor. Allah Azze ve Celle bilineni bir daha bildirmek için mi söylüyor? Bilineni ilan etmek için mi? Malumu ilan kabilinden mi? Hayır, öyle değil. Allah başka bir şey söylemek istiyor. İslam, Allah vardır ve birdir'in sonunda bir şey söylemek için gönderildi. Allah'ın varlığını, birliğini söylemek için değil. Gökleri ve yeri ve içindekileri yaratanın Allah olduğunu söylerken bir şey söylemek için bunu söyler. Bu şekilde söylemesinin sebebi insanlara şu mesajı vermektir. Ey insanlar, madem ki her şeyi yaratanın O olduğunu kabul ediyorsunuz, o halde kanunlarınızı, esaslarınızı O'ndan alacaksınız. Hristiyanlara benzemesin bizim hocalarımız. Gidin kilisede, papaz da Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyor. Gidin kiliseye, gidin havraya, oradakiler de bunu anlatıyor. Haham da bunu anlatıyor. Rahip de bunu söylüyor. Papaz da bunu söylüyor. İslam bunu söylemek için gelmedi. Onlar orada duruyorlar. Allah her şeyi yarattı. Allah'ı sevmeliyiz. Allah rızkımızı veriyor diyorlar. Orada duruyorlar. Ondan ötesini söylemiyorlar. Halbuki Allah ondan ötesini söylemek için kitabını gönderdi. Müslümanlar onların düştüğü hataya düşmemeli. Onlar orada duruyor. Bizim hocalarımız da orada duruyorlar. Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyor. Allah'ın ne güzel yarattığını anlatıyorlar. Orada da kalıyorlar. Sonunu bağlamıyorlar. Madem ki her şeyin sahibi O, o halde O'nun dediği gibi bir medeniyet meydana getirelim. O'nun dediği gibi yaşayalım. Yaşamak zorundayız. Hem O'nun hakkıdır, hem de biz O'ndan iyi bilmiyoruz. Bu şekilde bu son cümleyi söylemedikten sonra tevhidi anlatmış değiller. İslam'ı anlatmış değillerdir. Onların anlattığı Hristiyanlığa benzemektedir. Yahudiliğe benzemektedir. Sadece Allah'ın varlığı, birliği ve ona ibadet edilmesi ve güzel ahlak sahibi olunması. Senin bu anlattığın dini Hristiyan anlatıyor. Allah neden İslam'ı gönderdi? Bu zaten vardı dünyada. Bu zaten vardı. Kimse bunu inkar etmiyordu. Allah Azze ve Celle bunun sonunda bir cümle ilave etti. Ondan başka ilah tanımayacaksınız. Bunun üzerinde durmayanlar İslam'ı anlatmış sayılmazlar. Allah Azze ve Celle halaka semavati vel arda bil hak. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Yani boşu boşuna yaratmadı. Hak ile yarattı. boşu boşuna yaratmadı. Ve Allah Azze ve Celle hak ile yarattı. Yani bir denge üzerine yarattı. Bir takım kanunlar koydu. Uzayda bir takım kanunlar var. Fizik kanunları, onunla uzay ayakta duruyor. Onunla yıldızlar, gezegenler çarpışmıyor. Allah Azze ve Celle bu dünyada aynı şekilde bir mizan kuruyor. Neden mahallenizin kedileri çoğaldıkça çoğalmıyor? Neden fareler ortalığı kapladıkça kaplamıyor? Her şey bir denge üzerine, hak ile, bir mizan ile. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ Allah göğü yükseltti ve bir mizan koydu. Uzaya bir takım kanunlar koydu. اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ Sakın ha sakın mizanda, dengede haddi aşmayın. Dengeyi bozmayın. Allah'ın tabiata koyduğu dengeyi de bozmayın. Topluma koyduğu dengeyi de bozmayın. Allah kitabıyla sizin aranızda dengeyi ve adaleti sağlıyor. Onu bozmayın. Allah'ın hükümlerini kaldırmayın. Dengeyi bozarsınız, toplumu mahvedersiniz. Bir tane yıldızı yerinden kaydırsanız, uzaydaki Allah'ın koyduğu o fizik kanunlarını çok küçük bir değişikliğe uğratabilseydiniz mesela, hayat diye bir şey kalmaz, bütün gezegenler birbirine girmeye başlardı. İşte aynen öyle, nasıl ki kainata mükemmel bir nizam konulmuş, her tarafa kanunlar yerleştirilmiş, nasıl ki vücudumuzda bir sürü kanunlar var, onunla yaşıyoruz. Denge koymuş Allah, iki gözümüz var, iki kulağımız var, iki elimiz var, iki ayağımız var. Her tarafa Allah denge koymuş, adalet koymuş. Dağları da dünyanın değişik yerlerine yerleştirmiş. Adaleti sağlayacak şekilde, dünyanın düzgün dönmesi için onları belirli yerlere, belirli ağırlıklarla yerleştirmiş. Balans yapmasın diye. Balans yaparsa yörüngesinden çıkabilir. Bütün her tarafın ağırlığı eşit olsun ki balans yapmasın. Balans yaparsa o zaman hak ile yaratılmamış, denge üzerine yaratılmamış olur. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Boşu boşuna yaratmadı ve aynı zamanda bir takım kanunlar koydu. Adaletli kanunlar koydu. Birbirine girmelerini engelleyecek kanunlar koydu. Tabiata bile böyle kanunlar koyan Allah'ım, size kanun koymamış olabilir mi? Cansız varlıklara ya da hayvanlara bile, uzaya bile böyle adaletle, hak ile kanunlar koyan, hak ile yaratan, onların birbirine girmesini engelleyen, bunun ilmini bilen, bütün kainata hükmeden nasıl olur da sizi başıboş bırakır? Nasıl olur da sizi hak üzerine yaratmaz? Nasıl olur da size gönderdiği kitap hak üzerine olmaz? Size gönderilen hükümler, kanunlar nasıl olur da hak üzerine olmaz? Tabiat bile hak üzerine, tabiatta bile bir hak var, adalet var. Nasıl olur da sizin üzerinizde adaleti sağlamaz? Nasıl olur da Allah'ın kanunlarında hata olabilir? Kainata bir bakın, eğer Allah'ın kanunlarında bir hata olsa kainat böyle düzenli olmaz, intizamlı olmazdı. Mutlaka bu düzen bozulur giderdi. Allah'ın her şeye hükmettiği ve adaletle hükmettiği, adaletli kanunlar koyduğuna kainat şahittir. Dolayısıyla sizin size koyduğu kanunlar adaletsiz olabilir mi? Onlar Allah'ın halifesi değil, ne gökyüzünün ne de yeryüzü. Allah onları bile hak ile yaratıyor. Siz Allah'ın halifesi olacaksınız. Yeryüzünü Allah'a temsil edeceksiniz. Nasıl olur da sizi hak ile yönlendirmez? Koyduğu kanunlar hak olmaz. Allah'ın kanunlarını kaldıranlar, başka kanunları getirenler, bunlar ne demiş oluyorlar? Ne demiş oluyorlar? Allah'ın kanunları ya yanlıştır demiş oluyorlar, biz daha doğrusunu bulduk, Allah'tan daha iyi biliyoruz demiş oluyorlar. Ya Allah'ın koyduğu kanunlar o zaman içindir, bu zaman için değildir diyorlar. Halbuki Allah'ın kitabı kıyamete kadar geçerlidir diye de bunu söylüyorlar. Bu din kıyamete kadar gönderilmiştir diyorlarsa eğer, o zaman bunlar ne diyorlar? O zaman bunlar Allah'ın kanunlarında yanlış var diyorlar. Biz Allah'tan daha iyi biliyoruz diyorlar. Biz hakkı ve adaleti daha iyi biliyoruz diyorlar. Demiyorlarsa ne yapıyorlar? Açıklasınlar. Ne diyorlar? Biz merak ediyoruz. Açıklasınlar. Allah'ın kitabını şöyle bir kenara kaldıranlar, kafalarına göre kanunlar koyanlar, açıklasınlar. Biz merak ediyoruz. Ne demek istiyorsunuz? Allah'ın kitabı bu çağa uygun değil mi diyorsunuz? Yanlışlar var mı diyorsunuz? Biz Allah'tan daha iyi biliriz mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bu kitap kıyamete kadar gönderilmedi mi diyorsunuz? Ne diyorsanız söyleyin. Söylemiyorlar. Tartışmaya girmiyorlar çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Çünkü halk Müslüman. Müslüman halkı kandırmanın yolu tartışmaya girmeden bildiklerini yapıyorlar ve insanlara bunu kabul ettiriyorlar. Nasılsa insanlar düşünmüyorlar, nasılsa insanlar sorgulamıyorlar. Bunun üzerine bina etmişler sistemlerini. İnsanların sorgulamayacağını biliyorlar. Güçle, kuvvetle istediklerini yaptırıyorlar. İnsanların sorgulamayacağından emindirler. Ama bir gün sorgulayanlar çoğalacak. Bir gün bu soruyu soranlar çoğalacak. Allah'ın sorduğu soru bir gün arabaların arkasında yazılacak. Kamyonların arkasında gereksiz şeyler yazanlar bu ayetleri yazsınlar. Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı desinler? Ayetleri yazsınlar. Başka şeyleri yazacaklarına, aşk mek şiirleri yazacaklarına Allah'ın sorduğu bu soruyu sorsunlar. Ne demek istiyorsunuz desinler. Allah'ın kanunlarında yanlış mı var diyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Açıklayın desinler. Bir gün bunu çıkartmalarda göreceksiniz. Bir gün bunu taksilerin arkasında yapıştırılmış olarak göreceksiniz. Bir gün bunu kamyonların arkasında göreceksiniz. Bir gün bunu kitaplarda göreceksiniz. Bir gün bunu televizyon ekranlarında da göreceksiniz. Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri hak ile yarattı. Adaletle yarattı. Bir mizana göre yarattı. Bir formüle göre yarattı. Hepsi bir formüle göre hareket ediyor. Fizik kanunlarına göre yarattı. Bu manalara geldiği gibi hak ile yarattı demek aynı zamanda ceza ve mükafata da işaret eder. Allah kainatı hak ile yarattıysa o halde insanı da hak ile yarattı ve mutlaka insan üzerinde hakkı gerçekleştirecek ve haklıların hakkını verecek, onlara mükafat verecek, suçlulara da ceza verecek. Çünkü Allah böyle yaratmıştır. Eğer hayırlı işler yapanlara mükafat vermezse, kötülük yapanlara ceza vermezse, Hazreti İbrahim'e mükafat vermezse, Musa'lara, Nuh'lara, İsa'lara, Muhammed Mustafa'lara, salavatullahi aleyhi mecmain, Abdülkadir Geylani'lere, Seyyid Kutuplara, Bediüzzamanlara, Allah mükafat vermezse, zalimlere, kafirlere, Nemrutlara, Firavunlara, Ebu Cehillere ceza vermezse, Allah nasıl adaletli olabilir? Gökleri ve yeri adalet üzere yaratan Allah, insanın üzerinde de adaleti mutlaka gerçekleştirmelidir. Ve bu ahireti gerekli kılar. Çünkü bu dünyada adaletin olmadığını görüyorsunuz. Nice iyiler yaptığı iyiliklerin mükafatını alamadan göçüp gidiyor. Nice kötüler de yaptıkları kötülüklerin cezasını çekmeden bu dünyadan gidiyor. Halbuki Allah adalet sahibidir. Hani adalet? Demek ki adalet sonraya bırakılıyor. Eğer başka bir dünya olmazsa, orada ceza ve mükafat olmazsa Allah'ın adaletsiz olması gerekir. Kendisi için, kendinden korktuğu için, kendinin rızasını kazanmak için ibadet etmiş, haramlardan kendisini korumuş, Allah yolunda mücadele etmiş, hayatını ortaya koymuş, belki kafasını vermiş bu yolda. Böylelerine mükafat vermezse Allah nasıl kerim olur, nasıl adaletli olur? Allah gökleri ve yeri adaletle yarattı. Ceza ve mükafat verecek. Adalet bunu gerektiriyor. Aynı zamanda Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı demek, Allah azze ve celle onlara haklarını bildirdi, onlara hadlerini bildirdi. Onları hak ile yarattı, onların her birine haddini bildirdi. Onlar mahluk olduklarını bilmektedirler. Ve onlar uluhiyet iddiasında bulunmamaktadırlar. O muhteşem gökyüzü, o galaksiler, yüzlerce milyar yıldızlardan oluşan o galaksiler bile kulluklarının farkındadırlar ve uluhiyet iddiasında bulunmamaktadırlar. Hadlerini aşmamaktadırlar. Ey insanlar, siz dünyada bir noktasınız. Sizin dünyanız da kainatta denizde kum tanesi gibi. Haddinizi bilin. Allah her şeyi hak ile yarattı. Siz haksızlık yapıyorsunuz ve yeryüzünde ilahlık taslıyorsunuz. Haddinizi aşıyorsunuz. Madem her şey hakla yaratıldı, o halde siz de hakka göre davranın. Hak Allah'ın gönderdiğidir. Allah'ın isimlerinden biri de El-Hak'tır. Her hükmü hak olandır. Her dediği hak olandır. Yanlış söyleme ihtimali olmayandır. Her şeyi de hak ile yaratmıştır. Dolayısıyla ey insanlar, siz de hakka uyun. Allah'ın kitabına uyun ki siz de hak üzere olasınız. Hakka uymak isteyenleri Allah bu şekilde onlara hakkı gösteriyor. Madem ki her şey hak üzerine yaratılmıştır, siz de hakka uymak istiyorsanız, hak olan Allah'tır ve Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Allah'ın yanlış yapma ihtimali yoktur. Bakın şöyle bir kendinize, bakın şöyle bir kainata. Allah azze ve celle zerre kadar hata etse kainat böyle intizamlı devam eder mi? Zerre kadar hata etse yıldızlar çarpışmaz mı? Zerre kadar hata etseydi biz dünyaya gelir miydik? Zerre kadar ana karnında bir hata olsaydı ben böyle konuşabilir miydim? Gözüm olur muydu? Kulağım olur muydu? Ciğerim olur muydu? Böbreğim olur muydu? Dalağım olur muydu? Tırnağım olur muydu? Allah her yarattığında tam hakkı gerçekleştirmektedir. Bazen sakatları da yaratmaktadır. İnsanlar sağlığın kıymetini bilsinler diye. En küçük bir DNA'da en ufak bir problem olduğunda nelere mal oluyor görsünler diye. En küçük bir hatada neler oluyor anlasınlar diye. Ekseriyetini düzgün yaratıyor, sağlıklı yaratıyor. Birkaç tane de böyle yaratıyor ki, nasıl ki herkesi güzel yaratsaydı, çirkin olmasa güzelin güzelliği belli olmazdı. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle herkesi sağlıklı tam olarak yaratmış olsaydı, o zaman insanlar bunun mecburi olduğunu düşünürlerdi. Sanki başka türlü olma ihtimali yokmuş gibi düşünürlerdi. Halbuki doğru olma ihtimali çok düşük bir ihtimal. Uzmanlarına sorun, anlatsınlar size. En küçük bir sapma olsaydı böbrek böbrek olmazdı, dalak dalak olmazdı, ciğer ciğer olmazdı, gözünüz olmazdı, kulağınız olmazdı. Milyarda bir sapma ihtimali. O 100 milyarda bir ihtimal doğru. O gerçekleşiyor ana karnında. 100 milyarda bir ihtimal. Eğer diğer ihtimaller olsa o olay gerçekleşmeyecek. Allah her şeyi hak ile yaratıyor. Ama insanoğlu bunları görmek istemiyor ve bunu unutuyor. Teala amma yüşrikun, Allah'a şirk koşmaya başlıyor. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir ve Allah yücedir. Onlar her ne kadar Allah'a layık olmadığı şekilde anıyorlarsa da, hak ile anmıyorlarsa da, hakka uygun bir şekilde muamele etmiyorlarsa da, Allah'ın hakkını Allah'a vermiyorlarsa da, Allah'a şirk koşmak Allah'ın hakkını Allah'a vermemektir. Kainatta bir tane ilahın olduğuna kainatın nizamı, düzeni şahittir. Bu adalettir. Böyle düşünmek haktır ve adalettir. Ama onlar bu hakkı anlamıyorlar. Allah'ın hakkını gasp etmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah'ın hakkıdır. Dünya onunsa onun dediğinin olması onun hakkıdır. Allah her şeyi hakla yarattı. İnsan da hakka göre davranmalıdır. Herkesin hakkını vermelidir. İnsanlar birisi birisinin hakkını yese onu kınarlar. Neden onun hakkını yiyorsun derler. Kul hakkının öneminden bahsederler vesaire. Kulların hakkı var da Allah'ın hakkı yok mu? Kul hakkı üzerinde duruyorlar bu hocalar. Camilerde bazen duyuyoruz kul hakkının öneminden bahsediyorlar. Aman kul hakkına girmeyin deyip duruyorlar. Kulların hakkı var da Allah'ın hakkı yok mu? Neden Allah'ın hakkından bahsetmiyorsun hoca efendiler? Allah'ın hakkı Allah'ın dediğinin olmasıdır. Neden Allah'ın hakkından bahsetmiyorsun? Birisi birisinin hakkını alsa kul hakkıdır, yapma diyorsun. Birileri de Allah'ın hakkını gasp etmiş, Allah'tan çalmaya çalışıyorlar. Senin dediğin değil, bizim dediğimiz olacak diyorlar. Bu Allah'a karşı haksızlıktır ve Allah'ın hakkını gasp etmektir. Neden Allah'ın hakkı üzerinde durulmamaktadır? Halbuki Allah her şeyi hak ile yaratmıştır. Ey insanlar, o halde Allah'ın hakkını da Allah'a verin. İsa Aleyhisselam'ın söylediği hani kabul ediliyor, İncil'lerde var. Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a diye. Allah'ın hakkı nedir? Allah'ın hakkı Allah'ın dediğinin olmasıdır. Allah'ın hakkı Allah'a verilmeli. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sezar'ın hakkı nedir? Adaletle Allah'ın dediği şekilde hükmederse ona itaat edilmesidir. İdareciler, yani Sezar dediğim devleti idare edenler, onların hakkı nedir? Eğer Allah'ın dediği gibi idare ediyorlarsa onlara itaat edilmesi onların hakkıdır. Onlar memleketi güzelleştirebilmek için vergi isterlerse vergi ödemek onların hakkıdır. Vergi almak onların hakkıdır. Eğer çalmıyorlarsa, çırpmıyorlarsa, memlekete hizmet vereceklerse, şunları yapabilmem için vergi verin diyorlarsa, onların dediğini yapmak onların hakkıdır. Ama onlardan evvel Allah'ın hakkı var. Allah'ın hakkı üzerinde durulmuyor. Ya da sadece Allah'ın hakkı olarak namaz ve oruç gibi ibadetler zannediliyor. Onlar da Allah'ın hakkıdır elbette. Ama Allah'ın hakkı ondan da evvel, Allah'ın bütün meselelerde onun dediğinin olmasıdır. İnsanların Allah'ı böyle kabul etmesidir. Ya Rabbi senden iyi bilen yok demesidir. Ya Rabbi senden başkasına itaat etmeyeceğim demesidir. Ben senin kulunum, kimseye kulluk yapmayacağım demesidir. Allah'ın hakkı evvela budur. Ama Allah'ın hakkını bilmeyenler Allah'a şirk koşuyorlar. Kur'an burada buyuruyor ki Teala amma yüşrikun. Allah onların şirk koştuklarından da münezzehtir ve yücedir. Çünkü onlar yaratıcı değiller. Gökleri ve yeri Allah yarattı dedikten sonra, hak ile yarattı dedikten sonra bu ayetin gelmesi şuna işaret ediyor. Yani onlar gökleri ve yeri yaratmışlar mı ki onları Allah'a ortak koştunuz? Allah'a Allah gibi ilahlaştırıyorsunuz. Onlar Allah gibi mi ki, Allah'a denk mi ki onları Allah'a ortak koşuyorsunuz? Hatta Allah'ın üzerinde görüyorsunuz. Çünkü onların dediğini yapıyorsunuz, Allah'ın dediğini yapmıyorsunuz. Onları Allah'tan daha üstün makama çıkarmış oluyorsunuz. Bu hak mıdır? Halakal insane min nutfe. Allah Azze ve Celle göklerle başladı, gökleri ve yeri yarattı dedikten sonra insanı da bir nutfeden yarattı. Spermden yarattı, sudan yarattı, tohumdan yarattı. Sizin o tiksinti duyduğunuz meniden yarattı. O da neyden oluştu? O da topraktan oluşmuştu. Bazı ayetlerde Allah topraktan yarattı der, bazı ayetlerde sudan yarattı der. Burada nutfeden yarattı diyor. Bunlar arasında bir çelişki yok. Bunlar yaratılışın aşamalarıdır. Sonuç itibariyle hepsi toprağa dayalı. Hepsi suya dayalı. Anamız babamız topraktan çıkanları yedi. Toprakla suyun birleşiminden meyveler çıktı, bir takım bitkiler çıktı. Allah Azze ve Celle topraktan yarattı her şeyi. Toprakla sudan yarattı her şeyi. Mesela bazı ayetlerde çamurdan yarattık diyor. Yani toprakla suyun karışımından. Ve sonra bunu anamız babamız yedi. Babamızın belinde sperm oldu. O yedikleri. O çamurdan çıkan şeyler. Vücuda girdi. Ölmüşlerdi halbuki. Pişirilmişti. Öldürülmüşlerdi. Babamız onu yedi. Onun vücudunda tekrar canlandı. Sisteme dahil olunca tekrardan canlandı ve onun vücudunda canlı bir sperme dönüştü. Anamız da ondan yemişti. Onun vücudunda da yumurta olmuştu o çamurdan çıkanlar. Onların birleşimiyle de biz geldik dünyaya. Emri yok. Alaktan yarattı Allah bizi. Bunlar insan yaratılışının aşamaları. Çamurdan da der, sudan da der, doğrudur ikisinden de. Topraktan da der, doğrudur. Nutfeden de der, alaktan da der. Bunlar başlangıcından itibaren aşamalardır. Ve hakikaten de öyle değil midir? İnsanoğlu gerçekten de topraktan yaratılmamış mıdır? Topraktan yaratılmışsak vücudumuzda toprakta olan elementlerin olması gerekir ve var. Toprakta ne varsa bizim vücudumuzda da var. Bilim ilerledi, gelişti ve Allah Azze ve Celle'nin nutfeden yarattık dediğini ispat etti. Topraktan yarattık dediğini ispat etti. Çamurdan yarattık dediğini ispat etti. Dolayısıyla bilimin gelişmesi Kur'an'ı ispat etti. İnneme yakşallaha min ibadihil uleme. Allah'tan ancak alimler korkar. Hangi alanda alim olursa olsun. İster tıp alanında, ister biyoloji alanında, ister astronomi alanında. Sadece İslami ilimler alanında değil. Hangi alanda alim olursa Allah'ın büyüklüğünü anlar. İster Kur'an üzerinde hakimiyetini sağlamış, Kur'an'a hakim olmuş, Kur'an'ın inceliklerini anlamaya başlamış bir İslam alimi, isterse tıp alimi, isterse biyoloji alimi, sonuç itibariyle Allah'ın ilmini anlamaktadır ve Allah'tan korkmaktadır. Onun için Allah Azze ve Celle ilme teşvik eder. İnsan ne kadar ilimde derinleşirse o kadar Allah'ın ilmini anlar. O kadar Allah'ın kudretini anlar ve Allah'a secde eder. İşte o yüzden burada buyuruluyor ki insanı Allah bir nutfeden yarattı. Araştırın diyor yani. Nasıl oldu da nutfeden bu hale geldik deyin ve araştırın. Araştırdığınız zaman göreceksiniz gerçekten de bilim sizi oraya götürecek. Ve işte o zaman 1400 sene evvel bunu söyleyenin Hazreti Muhammed olmasının mümkün olmadığını da anlayacaksınız. Bilimsel ayetler. Peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu. Bunları bilmesi mümkün mü? Bunlar daha yeni keşfedilmiş. O gün dünyada bunları bilen yoktu. 200 sene evvel de bilen yoktu. daha birkaç sene evvel güneşin hareket ettiği Vega burcuna doğru gittiği tespit edilebildi. Halbuki Kur'an bunu 1400 sene evvel söylüyordu. Ve Şemsu Tecri'yi buyuruyordu. Gidiyor diyordu güneş. Ama nereye doğru? Li mustakarrin lehe, kendisinin karar kılacağı, varıp duracağı ya da bir zamana doğru, bir müstakarra doğru gidiyor. Şimdi uzmanlar Vega burcu diyorlar, o müstakarra. Bir yere doğru gittiğini Kur'an zaten söylüyordu. Bilim geldi ve sonunda Kur'an'ın dediğini kabul etti. Kur'an ta o zamandan nutfeden yarattık diyordu. Bilim geldi ve dediğini kabul etti. O spermden yaratıldığını, meninin içindeki milyarlarca spermden bir tanesinin yumurtayla birleşmesiyle olduğunu bilim geldi ispat etti. Buna benzer insan yaratılışı ile ilgili birçok ayet var. Allah Azze ve Celle bunlara temas ediyor ki ileride bilim gelişecek ve Kur'an yeniden kendisini ispat etmiş olacak. Allah kitabını gönderirken birçok mucize çeşitleriyle gönderdi. Tek mucizeyle değil. Kur'an gibi fesahata, belagata sahip bir kitap meydana getirmek mümkün olmadı. Kur'an gibi gelecekten haber veren bir kitap meydana getirmek mümkün olmadı. Kur'an gibi çelişkisiz bir kitap meydana getirmek insanlar için mümkün olmadı. Kur'an gibi 600 sayfa olacak da kelime kelime ezberlenebilecek normal zekalı bir insan tarafından böyle bir kitabı meydana getirmek insanlar için mümkün olmadı. Allah Azze ve Celle böyle bir kitap gönderdi. Bir de bilimsel haberleri koydu içine. Bilimsel bir takım gerçekleri koydu. Böylece bilim geliştiği zaman insanlar bir de onunla anlasınlar. Bu kelam kelamullah'tır. Bunu okuma yazma bilmeyen Muhammed Mustafa'nın bilmesi mümkün değildir. Eğer bu kitap haşa peygamberimize ait olsaydı sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle meselelere girer miydi? Sahte bir peygamber böyle ilmi meselelere girer de kendini rezil eder mi? Bilir ki yarınlarda bunun yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. Neden kendini riske atsın? Eğer bu kelamullah olmasaydı, onun sözü olsaydı, Allah Azze ve Celle'nin sözü değil, Efendimizin sözü olsa, Efendimiz neden böylesi riskli meselelere girsin? Neden göklerden bahsetsin? Yarın yanlış oldu ortaya çıkacak, bunu bilemez mi? Kendisi kafadan atıyor olsaydı, yarın onun öyle olmadığını anlaşılacağını tahmin eder. O zaman yalan oldu ortaya çıkacaktır. Der ve o şekilde o meselelere girmez. Neden çocuğun anne karnındaki aşamalarından bahsetsin? Neden dağlardan, neden denizlerden, denizlerin altındaki dalgalardan bahsetsin? Neden gelecekten haberler versin? Bunların yarın yanlış olduğu ortaya çıkar diye düşünür ve o meselelere girmez. İşte Hristiyanlar girdiler. Markos, Matta, Luka, Yuhanna ve diğerleri girdiler. Tevrat'ı yazanlar yektubune bi eydihim, elleriyle yazıyorlar, sümme yekulune haza min indillah, sonra Allah katından diyorlar, yaptılar böyle dediler ve yalanları ortaya çıkmadı mı? Bilimsel meselelere girmeye kalkıştılar. Tevrat'ı açın, daha tekvin kitabı, Tevrat'ın ilk kitabında ilk sayfasında bir sürü yanlış göreceksiniz. Bilim tarafından daha ilk sayfasında göreceksiniz. Bilimin reddettiği, kesinlikle yanlış olduğunu ispat ettiği. İnsanlar yazarlarsa işte öyle olur. Bilimsel meselelere girerlerse mutlaka hata yaparlar. Tevrat'a göre, tekvine göre güya Allah önce bitkileri yarattı, sonra güneşi yarattı. Halbuki bu ilmen bunun yanlış olduğu bilinmektedir. Böyle bir şey mümkün değil ve hayat, güneşsiz hayat mümkün değil. Güneşsiz bitkiler yaşayamazlardı. Bir şeyler yazmaya kalkıştılar kafalarından, hemen hata yaptılar. İlk sayfasında hata başlıyor, sonuna kadar devam ediyor yanlışlar. Kur'an'dan bir yanlış göstersinler. Gerek insanla ilgili verilen bilgiler, gerek tabiattan, gökyüzünden, topraktan, denizden, dağlardan, bilimsel ayetler yani. Bunlarla ilgili bir yanlış bilgi göstersinler. Ya da Allah'ın şeriatından, hükmünden bir yanlış göstersinler. Ya da Kur'an ayetleri arasında bir çelişki bulsunlar, onu göstersinler. Göstersinler bir şeyler. Ve insanlar imanlarından vazgeçsinler. O zaman Müslüman kafir kavgasına da gerek kalmaz. Böyle bir şey yapamadılar. Gösteremediler ve gösteremeyecekler. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisine şirk koşanların hiçbir delile dayanmadan şirk koştuklarını ifade ediyor ve Allah'ın insanı nutfeden yarattığını ama bunu unutan insan feizahu ve hasimun mubin bunu unutuyor ve Allah'a karşı hasım kesiliyor. Apaçık bir düşman onu veriyor. Nutfeden yaratıldığını unutuyor ve Allah'a meydan okumaya kalkışıyor. Halbuki Allah seni nutfeden yaratmıştı. Hatırlayın ilk ayetleri. Alak suresinin ilk 5 ayeti, Kur'an'dan nazil olan ilk ayetler, İkra diye başlayan Allah Azze ve Celle orada ne buyuruyordu? Halakal insane min alak. Allah insanı alaktan yani spermle yumurtanın birleşiminden yani embriyodan yarattı. Nutfeden sonraki aşama yani. Buradan nutfeden yarattı diyor. Bir tohumdan, bir spermden. Orada da alaktan diyor. Yani o sperm ile yumurtanın birleşiminden aşamalarını söylüyor. Siz busunuz diyor yani haddinizi bilin. Siz nutfeden yaratıldınız. Siz alaktan yaratıldınız. Haddinizi bilin. İnsan haddini bilmiyor. O surenin devamında 6. ayetinde ne buyuruluyordu? Kelle innel insane le yetgâ erra'ahu stagne. Hayır, insan azgınlık yapar, tuğyan eder, haddini aşar. Öğüde kendini ihtiyaçsız gördüğü için. Kendini müstahni görüyor. Benim kimseye ihtiyacım yok diyor. Ne Allah'tan gelen ne ihtiyacım var ne peygambere ihtiyacım var. Benim aklım bana yeter diyor. Kendini ihtiyaçsız görüyor. Vahye ihtiyaçsız görüyor kendini. Ve işte o zaman haddini aşıyor. Allah Azze ve Celle işaret etmek istiyor ki alaktan yaratıldığını, ondan evvel de nutfeden, ondan evvel de topraktan, çamurdan yaratıldığını unutan insan işte o zaman bu duruma gelmektedir ve haddini aşmaktadır. Benim öğüde ihtiyacım yok diye düşünmeye başlamaktadır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ın kainatına bakmıyor. Allah'ın gücünü, kudretini, ilmini, sanatını görmüyor. Ve o zaman Allah'ı unutuyor ve kendini bir şey zannetmeye başlıyor. Demek ki Allah Azze ve Celle bize bu hususta ikaz ediyor. Bakın diyor daima. Kainata bakın ki Allah'ı unutmayın. Kendinize bakın ki Allah'ı unutmayın. Unutursanız ne olur? فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Topraktan yaratıldığınızı, nutfeden yaratıldığınızı, alaktan yaratıldığınızı unutursunuz. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْغَى İşte o zaman tâhi olursunuz, haddinizi aşarsınız. Tağut olursunuz. Tuğyan edersiniz, benim dediğim olacak demeye başlarsınız. Kendinizi bir şey zannedersiniz. Haddinizi aşarsınız. Tuğyan budur. Tağuti sistemler de böyle olan sistemlerdir. Haddini aşmış, kulluğunu unutmuş. Kulluğunu unutunca işte o zaman böyle firavunlaşmaktadır, nemrutlaşmaktadır. Firavun kimdir? Nemrut kimdir? 4 tane gözü, 4 tane kulağı yok firavunun. O da senin benim gibi insan. Nedir firavun olmak? Firavun olmak haddini aşmaktır. Allah'tan geleni reddetmek, benim vahye ihtiyacım yok gibi düşünmek, akıl bana yeter demek, güçlenince, kuvvetlenince, zengin olunca, makam sahibi olunca benim dediğim olur diyenler firavunlaşmıştır, nemrutlaşmıştır. Allah Azze ve Celle burada insandaki bir özelliğe temas ediyor aynı zamanda. İnsanı diyor Allah nutfeden yarattı ama insan bunu unutuyor. Demek insan tartışmayı seven bir varlıktır ve feizahu ve hasimun mubin, apaçık bir düşman kesiliyor, tartışmacı oluyor ve Kur'an'a karşı koyuyor, kendince bir takım mantıklar geliştiriyor, felsefe yapıyor, ideolojiler meydana getiriyor, haddini aşıyor. İdeolojiyi yazmak ne demektir? Allah'la tartışmaktır. Senin dediğin değil, benim dediğim daha doğru demektir. Kanun koymak ne demektir? Senin dediğin değil, benim dediğim daha doğru demektir. Senin dediğin bu çağa uygun değil demektir. Ben senden daha iyi tanırım insanı demektir. İşte bu hasim olmaktır. Allah'la muhasım oluyor. Allah'la tartışıyor, Allah'a rakip olmaya kalkışıyor. Bu insanın haddini aşmasıdır. Felsefeler yazıyor, çiziyor. Kur'an'a aykırı olan felsefe doğru olabilir mi? Kendince bir takım mantıklar geliştiriyor. A eşittir B, B eşittir C ise o halde A eşittir C'dir diyor. Sen bu dediğin matematikte olabilir ama her meselede bu doğru değildir. Kendince bir takım mantıklar geliştiriyor. Halbuki her felsefe doğru değildir. Ve o kendinin uydurduğu, ona dayanarak, o fikirlere, o felsefeye, o mantıklara dayanarak sonsuz ilim sahibine muhalefet ediyor. Bu olacak şey midir? İnsanda olan bir özelliğe temas ediliyor. Yani ey insan, hem haddini bil deniyor, hem de sende bu özellikler var, farkında ol. İnsan tartışmayı seviyor diyor. Sende bu özellik var, bilir bilmez konuşursun. Sende böyle bir özellik var. Ben seni böyle yarattım diyor Allah. İmtihan olsun diye. Teslimiyet gösterecek misin, tartışacak mısın Allah'la? Haydi insanlarla tartıştın ya, Allah'la nasıl tartışırsın? Allah Azze ve Celle insana bunu verdi ki insanlara karşı rakip olsun. İnsanlara karşı mücadele etsin. İnsanlarla tartışmaya girsin. İnsan tutuyor Rabbi ile tartışmaya giriyor. Rabbinin kelamı ile tartışmaya giriyor. Bu olacak şey midir? Bize verilmiş olan özellikleri, vasıfları doğru yerde kullanmalıyız. Nasıl ki mesela Allah göz vermiş ki işimizi yapalım diye, kainata bakalım diye, Allah'ı görelim, tefekkür edelim, marifetullah'a ulaşalım diye, imana ulaşalım diye göz verdi, kulak verdi, akıl verdi. Bunları verdi ki biz bunları doğru istikamette kullanalım diye. İnsan kendine verilen uzuvları yanlış istikamette kullansa doğru olur mu? Bunlarla haram işlese doğru olur mu? Harama baksa, haram yapsa, haram işitse doğru olur mu? Aynen onun gibi insana böyle bir özellik de verildi, tartışma özelliği. Fe izâ huve hasîmun mubîn. İnsanda demek hasîm sıfatı var. Demek insan hasîm olabiliyor. Demek insan tartışmacı bir varlık. Allah bunu neden verdi? Kafirler tartışasın diye verdi. O istikamette kullanacaktın verilen bu sıfatı. Sen tuttun Allah'la tartışıyorsun. Herkes kendine verilen sıfatları doğru yerde kullanmalı. İnsan Allah gibi bilebilir mi ki Allah'la tartışsın? Haydi senin gibilerle tartıştın. Allah insana bunu verdi ki birileri Allah'ın kelamına aykırı bir şey söylerse insan onunla tartışabilsin. Eğer bu tartışma özelliği bizde olmasaydı her şeyi kabul etmek zorunda kalırdık. Tartışamazdık. Yanlış söyleyenlere karşı koyamazdık. Allah bize onu verdi ki mücadele edelim, yanlışlarla mücadele edelim. Ama insan tutuyor Rabbi ile mücadele etmeye kalkışıyor. Bu insanın haddini aşmasıdır. Allah Azze ve Celle insanın bu sıfatına temas ederek insanı bu noktada dikkatli olmaya davet ediyor. İnsan neden yaratıldığını unutmasın buyuruyor. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ Bir baksın insan neden yaratıldığına. Bir baksın çamurdan yaratılmış Allah'a meydan okuyor. Nutfeden yaratılmış Allah'a meydan okuyor. Hele bir düşün sen neydin daha evvel? Seni kim bu hale getirdi? İnsan neden yaratıldığına bir baksın ve insan neden yaratıldığını unutmasın. Unutursa Firavun olur, Nemrut olur. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi senin mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi senin medeniyetini gerçekleştirebilmeyi nasip eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.